Ayrım 17.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezer Paves.
Nido'nun çiçeklerini bir yıl önce İren ile Bayan Elvira birlikte oraya gidip de kilisenin camlarından, papazın süslemelerinden bile güzel çiçek demetleriyle döndüklerinde görmüştüm. Bir yıl önce yaşlı kadın arabasında Canelli yolunda rastladığı oluyordu. Nuto arabayı görmüş, arabayı süren uşak Moretto'nun parlak şapkası beyaz boyun bağıyla jandarmaya benzediğini söylemişti. Araba bizim orada durmazdı hiç. Yalnızca bir kez istasyona giderken önümüzden geçmişti. Yaşlı kadın aynı Canelli de gidiyordu. İçimizdeki yaşlılar çok eskiden yaşlı kadın daha ortada yokken Nido'nun sahiplerinin ayine bile gitmediklerini, evlerinin ayin düzenlediklerini, yanlarına kalan bir papazın her gün bir odada İncil okuduğunu söylüyorlardı. Yaşlı kadın o sırada önemsiz bir kız olup Cenova'da Kont'un oğluyla sevişiyormuş. Daha sonra her şeyin sahibi o olmuş. Kont'un oğlu ölmüş, yaşlı kadın Fransa'da evlendi, yakışıklı subay ölmüş, çocukları da kim bilir nerelerde ölmüşler. Şimdi yaşlı kadın beyaz saçları, elinde sarı güneş şemsiyesi, arabayla Canelli'ye gidip torunlarının karılarının doymasını, barınmalarını sağlıyordu. Kont'un oğlunun ve Fransız subayın dönemlerinde geceleri Nido'nun ışıkları hep yanarmış ve o zamanlar bir gül gibi taze olan yaşlı kadın yemekleri verir, eğlenceler düzenler, Nizza'dan, Alessandria'dan konuklar çağırırmış. Güzel kadınlar, subaylar, milletvekilleri gelirmiş. Hepsi de çift beygirli arabaları, uşakları ve kağıt oynar. Dondurma yer eğlenirlermiş. İren ile Silvia bunları biliyorlardı. Tarıçadan piyanolu odaya bir göz atmak, üstümüzde onların yemek yediklerini bilmek, Emilia'nın çatal ve kışıkla onların taklidini yapmasını izlemek benim için neydiyse, yaşlı kadının iyi davranması, onları çağırması, ağırlaması da onlar için o demekti. Kadına üzülüyorlardı bu duruma. Gün boyunca tarıçada ya da bahçede vakit öldürüyorlardı. Yapacak işleri, vakitleri alacak bir uğraşları yoktu. Santine'ye bile isteyerek bakmıyorlardı. Mora'dan gitmek, o parkın çınarların altına girmek, kontesin gelinleri, torunlarıyla bir arada olmak isteği çıldırtıyordu onları. Tıpkı Kasinosko tepesinde gördüğüm şenlik ateşinin ya da gece duyduğum tren düdüğünün beni çıldırtması gibi. 23. Sonra sabahın erken saatinde Berbo kıyısında ağaçların arasından yamaçların tüfek seslerinin yankılandığı mevsim gelirdi ve Silino tavşanın bile hendeye kaçmasını gördüğünü anlatmaya başlardı. Yılın en güzel günleriydi bunlar. Üzümün toplanması, yaprakların soyulması, ezilmesi iş olmaktan çıkardı. Hava artık sıcak olmaz, soğuklar da başlamazdı. Gökyüzünde birkaç beyaz bulut görünürdü. Mısır ezmesiyle tavşan yenilir, mantar toplanmaya gidilirdi. Bizler çevrede mantar toplardık. İren ile Silvia ise Canellili kız ve erkek arkadaşlarıyla birlikte arabayla Aglione'ye gider mantar toplamaya. Bir sabah çayırlarda daha sis varken yola çıktılar. Atı ben koştum arabaya. Ötekilerle Canelli meydanında buluşacaklardı. Arabaya atış tezgahından hep hedefi vuran ve sabahlara dek kağıt oynayan istasyon doktorun oğlu sürdü. O gün büyük bir fırtına koptu. Tıpkı Ağustos ayında olduğu gibi şimşekler çaktı, yıldırımlar düştü. Sirino ile Serafina dolu iyi ki 15 gün önce ürünün üzerine yağıp da şimdi mantarlarla mantar toplayanların üstüne yağdı dediler. Gece bile dünyanın sonu gelmiş gibi yağmur yağdı. Paltosunun başına geçiren Sor Matteo elinde fener gelip bizi uyandırdı. Arabanın sesine kulak vermemizi istedi. İçi rahat değildi. Üst kattaki pencereler aydınlıktı. Emilia üst kata inip çıktı kahve yapmak için. Küçük kız dün de kendisini mantar toplamaya götürmedikleri için ağlıyordu. Araba ertesi gün döndü. Doktorun oğlu kırbacı şaklatırken yaşasın Aglione yağmuru diye bağırıp basamağa basmadan yere atladı. Sonra iki kıza yardımcı oldu arabadan inmeleri için. Başlarına mendillerini bağlamış, boş sepetlerini dizlerinin üstüne koymuş olan kızlar çok üşümüşlerdi. Üst kata çıktılar, konuştuklarını kururken gülüştüklerini duydum. Aglione gezisinden sonra doktorun oğlu sık sık sokaktan geçip tarıçanın altında kızlara seslenmeye, onlarla ahbaplık etmeye başladı. Sonra kışın öğleden sonraları eve aldılar onu. Avcı çizmeleriyle dolaşıp bastonunu çizmelerine vuran o da etrafına bakınır, bahçeden bir çiçek ya da bir dal çoğu kez de genç bir aslanın kırmızı yaprağını kopartır, camların gerisindeki merdivenlerden hızla çıkardı. Üst katta ocakta güzel bir ateş yanar, akşama dek piyano, kahkaha sesleri gelirdi. Bu Arturo kimi kez yemeğe de kalırdı. Emilio ona çayla bisküvi verdiklerini, bunları hep Silvia'nın verdiğini ama onun gözünün İren'de olduğunu söylerdi. İren sarışın ve yürekli İren. Onunla konuşmak zorunda kalmamak için piyano çalardı. Silvia ise divana gömülür, akıllarına geleni söylerdi. Sonra kapı açılır, bayan Elvira koşa koşa gelen Santina'yı odanın içinde salar, canı sıkılan Arturo ayağa kalkarak selam verir, bayan Elvira da sizi görmek isteyen bir kıskanç kız daha var derdi. Sonra Arturo'yu hiç sevmeyen Sor Matteo gelirdi. Bayan Elvira ise güler yüz gösterir, İren ile Arturo'nun daha iyi bir koca olabileceğini düşünürdü. Oysa İren istemiyordu onu, her şey yapmacık diyordu. Müziği bile dinlemiyor, yemek masasında oturmayı bilmiyor, sırf anasının gözüne girmek için Santina'ya oyunlar oynatıyordu. Silvia ise Arturo'yu savunuyor, kıpkırmızı kesiyor, birbirleriyle tartışıyorlardı. Onun İren kendini toplayıp soğukkanlıkta, ''Al senin olsun, niye seni almıyorsun?'' diyordu. ''Kapı dışarı edin şunu.'' diyordu Sor Matteo. ''Kumar oynayan, bir karış toprağı olmayan adama adam demem ben.'' Kışın sonlarına doğru Arturo peşinden istasyonda görevli, uzun boylu, yalnızca İtalyanca konuşan ama müzikten anlayan bir arkadaşıyla dolaşmaya başladı. O da Irene'ye tutuldu. Bir sırık gibi adam. Irene ile dört el piyano çalıyor, onların böyle eşleştiklerini gören Arturo ile Silvia da birbirlerine sarılarak dans ediyor, gülüşüyorlar. Artık Santino odaya geldiğinde onu havaya atıp yere düşerken yakalamak için arkadaşa düşüyordu. Toskanalı olmasa diyordu Sor Matteo, cahil sanırdım onu, havası öyle. Trablus'ta bir Toskanalı vardı bizimle birlikte. Odanın nasıl olduğunu bilmiyordum. Piyanonun üstünde iki demet çiçek ve kırmızı yapraklar vardı. Perdeleri İren işlemişti. Zincirlerle asılı saydam mermerden lambanın ışığı ayın suya yansımasına benziyordu. Kimi geceler dördü birden yukarıya kapanır, karla kaplı taraçaya çıkarlardı. İki erkek taraçada pro içer, konuştukları yaprakları kurumuş genç asmanın altında duyulurdu. Konuşmaları dinleyen Nuto da gelirdi. En güzeli Arturo'nun palavralarını dinlemekti. Geçen gün Costigello'dan trenle kaç kişiyi attığını ya da Akü'den sonra parasıyla kumar oynayıp bir ziyafet parası kazandığını, yutacak olsa eve dönecek parası kalmayacağını anlatırdı. Toskanalı o yumruğu nasıl attığını anımsıyor musun derdi. Arturo da o yumruğu nasıl attığını anlatırdı. Kızlar parmaklıklara dayanıp iç çekerlerdi. Toskanalı, İren'in yanına geçer, memleketinin kilisede org çaldığı günleri anlatırdı. Bir ara ayaklarımızın dibine kara iki pro düşer ve yukarıdan fısıltı, konuşma, daha güçlü iç çekiş sesleri gelirdi. Gözlerimizi kaldırınca kurumuş asmalarla buz gibi gökyüzünde bir sürü yıldızdan başka bir şey göremezdik. Nuto dişlerini gıcırtarak serseriler derdi. Hep düşünüyor, Emilia'ya da soruyor ama nasıl olup da bir araya gelebildiklerini akıl erdiremiyordum. Sor Matteo yalnızca İren ile doktorun oğluna bozuluyor, bir gün kulaklarını çekeceğini söylüyordu, karısı üzülüyordu. İren omuzlarını silkiyor, bu Arturo köylüsünü evine uşak olarak bile almayacağını ama ziyaretçi gibi gelince bir şey yapamadığını söylüyordu. Bunun üzerine Silvia Toskana'nın salak olduğunu söylüyordu. Bayan Elvira bir kez daha üzülüyordu. İren'in Toskanalı'ya konuşması olanaksızdı. Çünkü Arturo gözlerini dört açıyor, üstelik arkadaşının dizginlerini elinde tutuyordu. Böylece Arturo kızların ikisine de asılıyor, İren'i elde etmeyi umarken öbür kıza da gönül eğlendiriyordu. Havaların açmasını bekliyordu, kırlarda onların peşinden gitmek için. Ne olacaksa o zaman olurdu. Ama bu arada Sor Matteo Arturo'yu yakalayıp, olayı rastlantı sonucu kemerin altından geçmekte olan Lazone'den öğrenmiştik. Ona kadınların kadın, erkeklerin de erkek olduklarını söylemişti. Öyle değil miydi? Yeni çiçek kopartmış olan Arturo, kamçısıyla çizmelerine vurmuş, çiçekleri koklayıp ters ters bakmıştı patrona. İşte böyle diye sürdürmüştü Sor Matteo. İyi yetiştirilmiş bir kadın kendisiyle yaraşan erkeği bilir. Seni istemiyorlar, anladın mı? Arturo bir şeyler gevelemiş, kekelemiş, çağrıldığı için geldiğini söylemiş, sonra bir erkek. Sen erkek değilsin demiş Sor Matteo, namussuzun tekisin. Arturo öyküsü böylece kapanmış gibi oldu. Arturo ile birlikte Toskanalı'da. Ama üvey ana yine rahat edemedi, çünkü başka daha da tehlikeli bir sürü yeni gelen oldu. Söz gelimi benim orada tek başıma kaldığım gün gelen iki subay, bir aydır ateş böcekleri vardı, aydan hazirandı. Her akşam Canelli'den çıka geliyorlardı.
Ayrım sonu.